Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'da Genç Zamanı programına başlıyoruz. Ben Deniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfi Arslan'la birlikteliğimize başlamış bulunuyoruz. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben de hayırlı programlar diliyorum. İnşallah Genç Zamanı genç sözlerle, genç ifadelerle gençlerin ruhunu yakalayacak bir tempoda devam eder. Hem dinleyenler için hem bizim için istifadeli bir program olur diye dua ediyorum.
Evet, geçtiğimiz hafta genç gönüllülerden konuklarımız vardı abi. Bir de Uluslararası Genç Derneği'nden konuklarımız vardı. Tabii bunlar iç içe. Genç Derneği, Genç Gönüllüler. Ama biz orada tanıtırken böyle bir açıklamada bulunmuştuk. Bazı dinleyicilerimizden sanki ayrı gibi algılar oluşmuş. İlk önce onun düzeltmesini yapayım. Biz orada tanıtırken işte Uluslararası Genç Derneği Genel Sekreteri, Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi şeklinde tanıttık arkadaşları. Fakat genel anlamda herkes birbirinin kardeşi ve aynı çatı altında çalışmaya devam ediyor.
Ya bunlar kategorik ayrımlar ama şunlar yani aslında tabii ayrı ayrı kurumlar bunlar. Genç gönüllüler de sonuçta bir gönüllülük hareketi. Uluslararası Genç Derneği işte İçişleri Bakanlığı bünyesindeki işte dernekler genel müdürlüğüne bağlı bir sivil toplum kuruluşu. Genç Dergisi bir ticari faaliyettir.
Evet.
Bir anonim şirketin çıkarttığı bir markadır, bir üründür. Dolayısıyla bunların her birisi kurumsal anlamda farklı yapılara tekabül etmektedir. Ama mana birdir, ruh birdir. İcra-i ahenk etmede bu kurumlar birbirleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Sonuçta bir sözümüz var. Gençlere söyleyecek bir efendim o sözümüzü farklı tarzlarda, farklı bir yönlerden, farklı araçlarla mümkün olduğu kadar çeşitlendirerek sunma gayretidir bu farklı yapılar.
Evet. Bu kısa düzeltme ve hatırlatmadan sonra hemen istiyorsanız abi gündemden mi devam edelim?
Nasıl istersen Salih'ciğim.
Şöyle çünkü
Kemal Özdemir... Ne konuşursak konuşalım, gönülden konuşalım. Tamam, derdimiz abi. O zaten.
Tamam. O zaman böyle içinde Kemal...
Bazen gönülden susmak da gerekebilir. Şimdi konuşmak illa bu yapının, bu aletin, bu medyum diyorlar medya diliyle. Yani bu medyumun, bu aracın aslında şeyine vesilesi konuşmak. Konuşmakla ulaştırılabilecek mesaj sınırlı halbuki. Evet. Bazen susarak da mesaj ulaştırmak gerekebilir.
Evet.
Şimdi biz burada hep beraber, tamam arkadaşlar, şimdi şu anda itibaren susuyoruz. Bir susma temrini gerçekleştiriyoruz desek mesela çok garip kaçar değil
evet.
mi? Aslında ama böyle bir şey var yani hayatta, evet. gerçek hayatta böyle şeyler olabilir. Susarak insanlar bazen çok daha tesirli konuşabilirler. Ama bu yapılar işte, daha doğrusu şu içinde bulunduğumuz ortam, radyo medyumu, radyo aracı, vasıtası, vesilesi.
Evet.
Bize sözlerle, kelimelerle mesaj ulaştırma imkanı ve bu bir aslında kısıttır da aynı zamanda.
Evet.
Sağladığı için o imkan ve kısıt aynı anda biz kullanmak durumundayız. Sözdür buranın sünneti veya usulü. Biz de oradan gideceğiz. Evet. Yoksa belki susmak daha muvafık olabilir.
Evet. Biz radyoculuk dersi alırken abi okulda, fakültede radyoculuk üzerine hoca şöyle bir hikaye anlatmıştı. Radyo dünyada hala en fazla kullanılan kitle iletişim aracıymış. Yani istatistikler bunu söylüyor. En fazla radyo dinliyor insanlar. Televizyona ve diğer iletişim araçlarına oranla. Radyonun en büyük çaplı olarak dinlenmesinin sebebi de şuymuş. Radyoda çok büyü var demiş kullanıcılar, dinleyiciler. Yani radyoda konuşan insanı biz görmüyoruz. Aslında olayın iç yapısında bu varmış yani. Görmedikleri bir şeyi dinlemek. Hani ben de o an şunu düşünmüştüm. Allah'a da bizi görmüyoruz. İmanın şeyi de budur falan.
Yani o gizemi arttırıyor tabii. Esrarı evet. arttırıyor. Ama ben onun esas altında yatan zahiri sebebin de şu olduğunu düşünüyorum. Vücut dili dediğimiz bir işte son dönemde kişisel gelişimcilerin çok öne çıkarttıkları bir kavram var. Mehrabian diye bir Ermeni asıllı Amerikalı araştırmacı 70'li yıllarda bir makale yazıyor. Ve aslında bizim iletişim kurarken neredeyse %55'ten fazla bu jest mimiklerle aslında anlaştığımızı, %20-30'la işte onun bir oranı vardı da sonunda yani şeyin sonucunu söyleyeyim %7-8 kadar ancak kelimelerin anlamının aslında sözün ya da anlamın iletilmesinde işe yaradığına dair bir araştırmaydı bu. Dolayısıyla şimdi hani o vücut dilini kaldırdığınız zaman, jestlerin mimikleri ortadan kaldırdığınız zaman sadece sese odaklaşılan bir araç olduğu için
evet.
dikkat dağılmıyor. Sadece siz anlama yoğunlaşıyorsunuz. Duyduğunuz sözü de insan öyle muhteşem yaratılmış ki beynimizde o sözü biz dinlerken aynı zamanda değerlendiriyoruz. sözle ilgili bir takım bize çağrışımlar oluşuyor.
Evet.
O çağrışımlarla kendimiz ayrı bir dünyada sözü yaşamaya başlıyoruz. Bir taraftan o konuşmacının sözüyle, gizemiyle, esrarıyla bize ilettiği bir dünya var. O dünyanın yanına hemen bir alternatif dünya kuruyoruz. Bazen bunu yani eleştirerek yapıyoruz. Bazen tam dersi ona yan çıkarak, destek olarak yapıyoruz. Ama her halükarda, hatta bazen de bir şeyle uğraşıyoruz mesela onu yaparken. Üçüncü, dördüncü bir işi de aynı anda yapabilme becerisini, kapasitesini Cenab-ı Hak bize, beynimize vermiş. Dolayısıyla böyle bir aracın aslında gizemi, evet, belki birçok şeyi aynı anda yapmaya imkan sağladığı içindir. Sen onu söylerken benim de aklıma şu geldi. Hani söz bazen hep söz mü olacak, hep kelime mi olacak? Bazen sükut da olabilir demiştik ya.
Evet abi.
Bir gün şeyden karşıya geçiyorum. Kadıköy'e geçiyordum. Kadıköy, işte orada İsmet Özel'i gördüm. Bizim eskiden böyle o tür yazarlarla, şairlerle hep beraber olmak, onlar gibi olmak, onların efendim bulunduğu ortamlara takılmak, onlarla bir şekilde birkaç kelime konuşabilmek gibi böyle heveslerimiz vardı. Hemen İsmet Özel'in yanına yaklaştım. Zaten kampüse falan da getirmiştik. Birkaç defa da görüşmüştük, konuşmuştuk. İşte oradan buradan konuşmaya başladık. Ben de o ara Dergah dergisinde birinci sayfadan yayınlanan yazılar yazıyordu. Onları sordum. Niye bitirdiniz bu yazıları diye. Çünkü 10-12 sayı kadar yazdı. Sonra bitirdi. Orada çok bana enteresan bir cevap vermişti. Yani tabii İsmet Özel cevaplarının hep böyle bir sizi aşağı düşürmek, bir şekilde size efendim gol atmak boyutu olduğunu hiçbir zaman için atlamayarak bu cevabı aktarayım. Şöyle demişti İsmet Özel. Sözüm bitti.
Evet.
Ben de sözü biter mi insan diye böyle kala kalmıştım. Sözü bitebilir insanın gerçekten. Yani o konuyla ilgili bir sanat mesela düşüncesi ya da diyelim belli bir konuyla ilgili söyleyeceği söz bitebilir. Ama insanın sözü bitse de iddiası bitmemeli.
Evet.
Bazen susarak bunu yapar ki Nuri Pakdil mesela örneği bu anlamda güzel bir örnektir. Nuri Pakdil biliyorsun 80'den sonra susmayı seçmiş bir insandır. Şimdilerde de her tarafta konuşuyor maşallah. Allah selamet versin. Bunlar büyük güzel abilerimiz. Evet. Cenab-ı Hak ömürlerini müjdat eylesin. Hizmetlerine bereket ihsan eylesin.
Eyvallah abi. Şimdi İsmet Özel dediniz, Nuri Pakdil dediniz abi. Tam da ben aslında bahsetmek istediğim bir konu vardı. Oraya geldi. Konu konuyu açtı. Güzel oldu. Kemal Öztürk geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdı. Benim 7 Güzel Adamım diye. 7 Güzel Adam dizisi malum şu an çok popüler. Nuri Pakdil'lerin de içinde oldu. Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Sezai Karakoç. Kahramanmaraş'ın bu çıkarmış olduğu 7 tane güzel insan. Bizim yakın tarihimize şekil vermesinde önemli olan 7 güzel fikir insanı, fikir adamı. Şimdi abi Kemal Öztürk de buna ithafen bir yazı yazdı. Benim 7 güzel adamım dedi. Alfabetik sıraya göre sıralamış. İlk sırada Ahmet Taşgeçiren var alfabetik sırada. İki de Hüseyin Kutlu. Tabii bu şey sıralaması değil yani. Alfabetik sıra diyorum. Belki dinleyicilerimizde şöyle bir şey olmasın. Ya Ahmet Taşgeçiren en öncelik verdiği mi falan. Tabii bunu bilemiyoruz ama o da alfabetik sıra demiş. Kendisi öyle açıklamış. İhsan Süreyya Sırma, İsmail Kara, İsmet Özel, Mustafa Kutlu, Mustafa Özel böyle. 7 tane güzel adamım dedi abi.
Güzel. Kemal Öztürk abimiz selam ederiz kendisine. Bir güzel insandır. Anadolu Ajansı'nda görevi var. İstifa etti aday olmak için. Çok ilginç bir şekilde aday yapılmadı. Bu da mesela siyasetin cilvesi gibi. Beni Kemal Öztürk'ü benim gözümde büyüten şeylerden bir tanesi. Bu hezimet, mağlubiyet gibi ya da böyle düşkünlük gibi görülebilecek tavır karşısında yazmış olduğu mizah dolu yazıdır. Yani siyasetin düşkünü oldum ben diye. Oturdu güzel bir yazı yazdı Yeni Şafak'ta. O benim gözümde hakikaten Kemal Öztürk'ü büyütmüştür. İnsan kendi kendisini mizah konusu yapabiliyor, kendi kendisiyle alay edebiliyorsa ve bunda böyle bir espri vesilesi yapabiliyorsa hakikaten o insanda bir büyüklük, kemalat var demektir. Bu 7 güzel insan meselesi de gerçekten moda oldu son dönemde.
Evet.
Yani popüler kültürün, televizyonun özellikle, görsel medyanın, diğer yazılı basın karşısında, yazılı işte araçlar karşısında ne kadar üstün bir yerde olduğunu gösteren çok göz açıcı bir örnek aslında. Yani Nuri Pakdil, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören. Mesela Alaaddin Özdenören Allah rahmet eylesin bunu göremedi. Diğer işte efendim güzel insanlar, Erdem Beyazıt mesela bunu göremedi, evet, bu. Popülerleşmeyi göremediler yani.
Mehmet Akif İnan.
Erdem Beyazıt mesela şeydir. Akif İnan mesela bunu göremedi. Erdem Beyazıt mesela bir dönem meclise de girmiş. Bir milletvekilliği yapmış bir mütefekkirdi Özel zamanında. Şu an kerimesi mecliste. Hı hı. Fakat bu kadar popüler olmamışlardı yani o dönemde, evet, bile. Milletvekili olmalarına rağmen bile. Bu işte popüler kültürün birazcık azizliği diye, cilvesi diye söyleyebiliriz, konuşabiliriz, düşünebiliriz. Buradaki Kemal Öztürk'ün ben bu yazısının çok güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin bu anlamda yedi güzel insan bulmasını, özellikle genç kardeşlerimize de buradan bunu böyle bir abi tavsiyesi olarak iletmeme müsaade ederseniz, ben herkesin yedi güzel insan bulmasını tavsiye ederim. Bu yedi olabilir, üç olabilir, beş olabilir, belki 11, 15 olabilir ama bir şekilde insan feyiz aldığı, istifade ettiği, ya bunlar gibi olmak lazım ya da yürüyüşü çok hoşuma gidiyor diyebildiği insanları hem rol model olarak hem üsve olarak, yani örnek olarak almalı, fikirlerini takip etmeli, duruşlarını ve yürüyüşlerini önemsemeli ve ona yönelik de bir kendisinde ayarlama yapmalı. Oraya bakarak bunu yapmaya gayret etmeli. Hep yok böyle yedi tane adam diyen de olabilir. Bulduğumuz yedi insanın da %100 her hareketini ya da sözünü, davranışını onaylıyor da değiliz. Evet. Ama buradaki temel espri bu insanların, böyle insanların bir şekilde bize örneklik sergilemeleridir. Eğer insan bunu yapabiliyorsa bir kere o insanın hakikaten tevazudan güzel bir nasibi olduğunu, evet, düşünebiliriz. Evet. Çünkü insan tamam ben biriciyim demeli. Ben bu dünyada bir tane benden var, bir başkası yok demeli ama bu onun hakikaten imtihanını arttıran, büyük, ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu gösteren aslında bir şeydir. Yani biz biricik olduğumuzu görüyorsak, hı hı, aslında yapacağımızın da biricik olduğunu, yapmamız gerekenin de, bizden beklenenin de eşsiz ve niteliksiz, yani başkasında olmayan, başkasında görünmeyen bir şey olduğunu da aslında kabul etmiş oluyoruz. Bu bir tür enaniyet değil. Hani tamam sen biriciksin de hiç biricik olmayan var mı? Yok. Sıradan olan var mı? Herkes biricik, evet, yani.
Herkes öyle.
Herkes öyle. Böyle olunca da bu tür aslında bir takım kendisine rol modeller, yeni tabiriyle, eski tabiriyle numune-i imtisal olabilecek, yani eski bir tabir derken yanlış anlaşılmasın, eskimez tabiriyle örnek şahsiyetler, seçmesi insanın aslında onun bir tevazu halinde. Yani ha demek ki benim kendileri gibi olmak istediğim insanlar işte başarmışlar, bir yere gelmişler ve bu anlamda da benim için şu anda ileride ulaşabilecek bir ufuk olarak duruyorlar diye aslında böyle çok güzel bir mahfiyet ikliminde bu tür bir onun kalitesini gösteren bir numunedir. Ha bu 3 olur, 5 olur, 7 olur, 11, evet, olur, başka türlü. Ama tek olsun her halükarda. Peki, tek sayı olsun.
Peki
yani
abi kriter olarak mesela niye kriter alabiliriz? Yani ben 7 tane güzel adam ya da işte dediğiniz gibi 3 ya da 5 sayıya göre değişir. Seçeceğim kendimi. Güzel adamlara sarılacağım. Öyle bakacağım. Onlara örnek alacağım. Rol model alacağım. Ama benim kriterim ne olmalı? Yani herhalde onların çok popüler olmasına.
Sen çok... hayatta en çok ne yapıyorsun mesela Salih?
Ben şu an hayatta en çok ne yapıyorum? Gazete çok okuyorum.
Okuyorsun.
Evet.
Yazıyorsun. Radyo programı, evet, yapıyorsun değil mi? Belli abicim, senin yaptığın işler belli, evet, işte. Yani bu yaptığın işler çerçevesinde kendine rol modeller seçeceksin. Yani burada işte yani Kemal Öztürk, bak dikkat et şimdi. Bak bakalım Kemal Öztürk'ün rol modellerine. Ahmet Taş Getiren abimiz. Radyocudur. Medyanın en böyle kalbinde, göbeğinde yıllardır. 40 seneye aşkın efendim hem gazetesi hem dergisi hem
televizyonu,
efendim, televizyonu ve radyosuyla çok ciddi o İslam'ın kalbini, kalbi boyutunu, güler yüzünü, efendim rahmet ve şefkat ve merhamet boyutunu bize ifade eden bir insan. Medyadan bir insan yani.
Evet ve şey yazmış gel, abi Kemal Öztürk. Orta ümmetin temsilcisi demiş Ahmet Taş Getiren için, Ahmet abi için. Ahmet Taş Getiren bana göre Kur'an'ın tarif ettiği orta ümmet tabirinin temsilcisidir. Vasatan.
Çok güzel. Şimdi esas noktayı kaçırmayalım. Ne dedik? Medyacı.
Evet, medyacı.
Şimdi Kemal Öztürk de kendisi medyacı.
Evet.
Dolayısıyla Ahmet abi onun için medya anlamında bir örnektir. Hüseyin Kutlu, Hattat.
Hattat.
O da görsel sanatlarla ilişkin bir, evet, efendim şeyi var. Çok şey bağımsız değil, ilişkili yani. İhsan Süreyya Sırma bir tarihçidir. Bizim İbn Batuta'mız diye tarif ettiği Kemal Öztürk'ün. Hı hı. Ama biz İhsan Süreyya Sırma'nın kitaplarıyla büyüdük yani.
Evet.
Muhtemelen Kemal Öztürk abi de öyle büyümüştür. Onun o Hazreti Peygamber'le ilgili, Mekke dönemi, Medine dönemiyle ilgili kitaplarıyla biz büyüdük.
Evet.
İsmail Kara hakeza öyle. Bunlar İsmet Özel hakeza öyle.
Evet.
Mustafa Özel. Bunlar hep medyanın içerisinde bir şekilde yer almış.
Mustafa
bizim
Kutu.
Tefekkür dünyamızı, efendim muhayyilemizi, tasavvurumuzu şekillendirmiş insanlar olarak. Dolayısıyla baktığın zaman şimdi hep bunlar aslında bir şekilde medyada örneklik, rol model olarak öne çıkmış. En azından tefekkür ve düşünce dünyasını şekillendirmiş insanlar. Bu bir iş adamı için ya da iş adamlığına özenen, ben ileride güzel tüccar olmak istiyorum diyen bir genç kardeşimiz için daha farklı isimler evet. olacaktır. Dolayısıyla burada sınır ya da sayıdan daha ziyade konuşmamız gereken ilgi alanlarımızın nerede olduğu, o ilgi alanlarında rol modeller bulmamız gerekliliğidir. Yani bazı insanları severiz, beğeniriz ama onlarla aslında bir tür böyle bu tür bir yedi güzel adam ilişkisine girmek aslında onların yaptıkları işin hayatta başardıkları yerin bizim için daha göz alıcı olmasından evet. kaynaklanan bir şey.
Evet. Bir de sınır olmamalı değil mi abi? Yani ben mesela Ahmet Taş Getiren'i seçmiş. Yine Ahmet Taş Getiren abi üzerinden şey yaptık. Diyor ki hala aynı güzellikte yazıyor, konuşuyor ve ulaşabileceğim yerde duruyor diyor.
Çok önemli.
Bu da önemli bir nokta.
O tevazu da çok önemli evet. bir şey.
Yani görüşebiliyor. Onunla evet. istişarede bulunabiliyor hala.
Evet. Şimdi buradaki tabii Kemal Öztürk'ün önemli bir, çok güzel bir noktaya temas ettin aslında. Ulaşabileceğim bir yerde duruyor meselesi. Aslında bizim bu rol model ifadesi ya da numune imsal olabilecek, bize örnek şahsiyet olarak kendisine istifade edeceğimiz insanlar sadece sanal, görsel ya da medya yoluyla, işte ürünlerini ortaya koyduğu ürünleri bir şekilde görerek, okuyarak ulaşabildiğimiz insanlardan daha fazlasını ifade ediyor. O nasıl aslında? Bir tür kendileriyle irtibat kurabildiğimiz insanlar evet. bu insanlar. Bu çok önemlidir. Çünkü adamı adam yetiştirir. Adamı adam doğurur. Yani onunla kurduğumuz o fiziksel temas, yani bir şekilde böyle bir göz göze bakmak, diz dize oturmak, yerine göre bir olay karşısında aynı tepkiyi vermek, işte aynı kaptan yemek, içmek, bu tür aynı sohbette bulunmak, bir tartışmanın ortasında beraber efendim bulunmak, karşılıklı müzakerede bulunmak, bunlar aslında. Çünkü burada alınıp verilen sadece fikir, sadece efendim şey değil, zihni bir takım ürünler değil. Alınıp verilen usta çırak ilişkisinde olduğu gibi aslında o muhabbetin de ortaya çıkarttığı daha farklı bir şey ki biz onu çok isimlendirmekte başarılı değiliz. O yani yıllarca ustasının gözünün içine bakan çırağın bir müddet sonra dönüp bakıp ya ben de hani oldum bile diyemeden olmasıdır yani.
Evet, evet.
Yani bu meyvenin olgunlaşması gibi bir şey yani. Onun gözünün içine baka baka baka baka baka satırdan değil ama sadırdan bir şey intikal ediyor. Bu da ancak fiziksel temasla, irtibatla mümkün. O yüzden zaten tasavvufta da yani gönül eğitiminde de böyle sanal eğitimler, işte uzaktan eğitimler şimdi modadır. Uzaktan eğitim merkezleri kuruyor üniversiteler birçok yerlerde. Hı hı. Yani bu işte uzaktan diploma veriyorlar. Bunlarla bir şey olmaz yani.
Evet, evet.
Olursa da ancak işte zevahiri kurtarmak için olur. Adamı ancak adam doğurur. O da böyle işte Kur'an'ın iniş süresi ne kadardır? 23 senedir. Bir adam olmak için en az bir ustanın ya da ustaların ya da o usta doğuran muhitin içerisinde en az bir 15-20 sene durmak gerekir.
Evet abi.
Yani orada işte yumurtayı pişirmek için bile bir vakit gerekiyor değil mi?
Evet.
Bir kıvam gerekiyor yani. Alttan ateş belli bir şeyde yanacak. Onu ne zaman koyup ne zaman alacağını bileceksin yani. Bu insan da böyle kardeşim. O insanların belki gönülleriyle yaktığı o fırında 15-20 sene, belki 25 sene, işte 23 sene biraz sırlı bir vakittir zaten. Bir jenerasyondur bir de bu yani.
Evet.
25 senedir
bir kuşak jenerasyon. Oluyor değil mi abi?
Bir kuşak yani. Bir kuşaklık vakit geçirmek lazım.
Burada abi eğitim konusuna geldiniz. Hani okulda mesela üniversitede dediniz. O zaman ustalara da bir iş düşüyor değil mi? Yani ustalar da bir arayışta olacak. Çırak arayışında olacak yani.
Yani çırak nasıl usta arayışında evet. beni adam edecek bir adam arıyorum. Usta da sadrındakini aktaracak bir çırak arayışında olacak. Ve bu anlamda da bence ustanın arayışı çıraktan çok daha şiddetlidir, çok daha arzuludur. Niye? O olmuştur zaten. Olmakla geldiği yeri bir şekilde daha fazla sıçrayacak. Oradan alıp Şanakşibend Hazretleri'nin diyor ya, bizi diyor başımıza diyor bassın ve sıçrasın isteriz diyor bizim talebelerimiz. Evet. Yani usta odur ki, zaten hakiki anlamda usta odur. Usta aldığı, kendi bıraktığı yerden öğrencisinin yürümesine, yürü git deyip daha farklı ufuklara açılmasına, kendisini geçmesine müsaade eden insandır. Bak burada yalnız ilginç bir şey var. Bazı ustaların Allah neslini ebter kılmıştır. Yani ebterdir onlar yani.
Evet.
Bu olabilir Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Nasıl insana bazılarına çocuk vermiyor Cenab-ı Hak. Bazı ustalara da çırak vermez. Onlara çok çırak olmayan olmak isteyen çıkabilir. Ama onlar bir şekilde o usta çırak ilişkisini, o alıp doğurma meselesini, alıp bir yere getirme meselesini böyle bir gönüllerine düşmez o. Düşmeyince de ne yapacaksınız? Bu da bir nasip meselesidir. Cenab-ı Hak birçok kavmi de bir yere kadar getirmiş. Ondan sonra bakıyorsunuz onlardan ne iz kalmış, ne eser kalmış. Ustalık da böyle bir şeydir yani. O silsile, yani o nesilden nesile aktarma meselesi öyle herkese nasip olmaz. İlginçtir mesela bu şeylerin de, peygamberlerin de derdi olmuş. Hazreti İbrahim'in duası mesela, işte zürriyetinin de namaz kılanlardan olması şeklindeki duayı biz aslında böyle de yorumlayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamda en bereketli nesle ve en bereketli çıraklara sahip olduğunda burada altını çizelim. Bu Efendimizin bereketidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının, kalbinin, yüreğinin ne kadar velut olduğunun da bir göstergesidir. O evet. Kıyamete kadar çünkü sönmeyecek bir kandil yakmıştır.
Evet. Burada tabii şey de var abi, yani hizmet ufkuyla, hizmet amacıyla yapmak lazım bütün işleri. Belki böylelikle hani samimiyeti kazanırsak gençler olarak özellikle biz, Allah da karşımıza inşallah böyle güzel ustaları çıkarır. Yani davamızda,
onun
amacımızda.
Onun bir kere derdi düşecek içimize.
Evet, derdimiz
arayacağız. Arayan bulur. Bulanlar ancak arayan. Aramakla bulunur mu? Bulunmaz. Bulanlar ama ancak arayanlar.
İşte ne yapacağız abi? Bu da
usta seni bulacak seni.
Usta seni bulacak.
Ama sen usta derdine düşmüş olacaksın yani.
Peki şöyle bir şey olduğu zaman Lütfü abi, ben iletişim okuyorum. İlahiyat okuma isteği düştü içime. Bu çok oluyor arkadaşlar da bizim. Diyor ki ben işte branş değiştireceğim. Kim ilahiyat okuyacağım diyor. Böyle durumlarda ne yapabiliriz? Yani acaba karşımıza çıkan şeylerde ya ben işte buraya geldim. Benim kaderim buradaydı, nasibim buradaydı deyip devam mı edelim? Yoksa ya buraya girdik ama burada mutlu değiliz.
Şimdi salihim bize modern dünyanın yaptığı en büyük kötülüklerden birisi de hep böyle kategorik düşünüyoruz her şeyi. Şimdi iletişim okuyorsun sen değil mi? Ben ya dindarlıkla, dini eğitimle ilgili çok eksiklik hissediyorum. Evet, ilahiyata geçeyim. Ya niye ilahiyata geçesin ya? İlahiyata geçip de diploma aldığın zaman sanki o işle ilgili yetkinliği kazanmış mı oluyorsun ya? İletişim için de geçerli. Bütün meslekler için geçerli bu. Eğer avukatlık gibi, doktorluk gibi, işte kazanıp da, para kazanıp da kendisiyle, işte sertifikasıyla, diplomasıyla yapacak bir işin olmadıktan sonra bu işi kendi irfani gelişimin, hikmet yolculuğunla ilgili bir böyle aşama kaydetmek olarak görüyorsan diplomayı çok böyle heveslenme. Tam tersi ustaya heveslen. O işin böyle ilmini kendisinden alabileceğin insanların arayışında ve derdinde ol. Ben çok görüyorum arkadaşlar arasında. Diyor ki hocam işte çap yapıyorum. Sonra çift Anadolu okuyorum. Sonra şu yüksek lisansla yapacağım. Sonra şunu da yapacağım. Ne olacak peki? Onu, o diplomayı alıyor olmak seni o alanda yetkin mi kılıyor? Aslında şöyle bir şey, o tür bir arayış içerisinde olmak, yani diplomayı almanın bizi söz söyleyecek kıvama getireceğini düşünmek, bu tür uzmanlıkları fetiş haline getiren insanların da birazcık şeyidir, yüzündendir. Yani onlar işte diploması varsa konuşsun, alaylı mektepli ayrımı, mektepliysen konuş kardeşim.
Ünvanı olsun.
Tarzında. Halbuki öyle değil. Evet. Yani bugün iktisat tarihinde hakikaten herkesin duayen diye baktığı insan doktorasını bitirememiş Mehmet Genç'tir. Doktorasını bitirememiştir yani. İşte bilişim dalında bugün herkesin ya işte bak bir numaralı zengin, dünyanın bir numaralı zengini işte çığır açtı denilen insan Bill Gates üniversite bitirememiştir. Steve Jobs üniversite bitirememiştir. Dolayısıyla buradaki formal eğitim, yani bizim işte diplomasını almak için zorlandığımız eğitimle ilgili benim genç kardeşlerimize şöyle bir tavsiyem var. Bir tane diploma alın. Diploma her şey değildir. Ama diplomasızlık çok kötü bir şeydir.
Evet.
Diploma almak lazım. Ama diploma aldıktan sonra şunu bilmek lazım ki asıl olan alet ilimlerini öğrenip daha sonra maksuda yönelik, yani ne istiyorsun mesela? Dini eğitim mi almak istiyorsun? Televizyon, radyo eğitimi mi almak istiyorsun? Ya da mühendislik eğitimi mi almak istiyorsun? Onunla ilgili bir usta bulup onun yanında o işin gönül boyutunu da öğrenebileceğin.
Evet.
Yani mühendisin gönül boyutu olur mu? Olur kardeşim. Tamam. Sen öyle bir nazar atarsın ki CNC tezgahına. Oradan başka bir şey çıkar yani. Ya o da ama öyle bir şey değil. O da sünnetullah'ta var yine yani. O 20 senenin, 30 senenin belki orada göz nuruyla ortaya konmuş ustalığın getirdiği bir şeydir yani. Orada bir farklı bir şey var. İnsan emeği, göz nuru, gönlü, himmeti, gayreti, oraya efendim adanmış duası belki, hevesi, her sabahın köründe gelip orayı açıp dua ile bereketle belki, ya da tam tersi böyle bir hırsla, o da çünkü yansır siyasi tezgahına. Ve dolayısıyla senin elinden tuttuğun usta sana bu hırsı, hevesi, duayı, bereketi aktarma noktasında bambaşka bir yerdedir. Sen dolayısıyla diplomadan daha ziyade sana efendim bir ruh üfleyecek. O alanla ilgili seni böyle sıçratacak bir usta arayışına gir. Bu çok daha önemlidir. Herhangi bir üniversitede okuyabilirsin. Evet. Onun diploması için uğraş ama boş zamanlarında, ki boş zaman çok. Yani evet, bir üniversitede okuyan için boş zaman çok. Git Arapça eğitim mi alıyorsun? Herhangi bir kursa mı gidiyorsun? Bir hoca efendi bulup onun dizinin dibine mi çöküyorsun? Ama bunu muhakkak yaparken adam arayışında ol. Yani gidip de falanca üniversitenin kapısından gireyim. Orada ben efendim, ha dersin ki hocam o üniversitenin kapısından içeri girdiğimde orada falanca ustalar var. Ha o zaman tamam, bir şey demem. Ama diploma verecek bölüm ya da üniversiteden daha çok usta arayışında ol ki o seni esas bir yere getirecektir.
Son bir soru daha sorayım abi. Kısa bir araya gidelim ardından. Peki biz ustaları arayacağımız zaman ipucu olarak mesela hani şuralarda usta vardır diyebileceğimiz yerler olur mu? Yani üniversiteler, işte mektepler, belki işte medreseler, işte dergi tipi yerler, böyle kültür yerleri, ilim yerleri. Ya buralarda mı ustaları bulabiliriz daha çok? Hani belki şöyle bir şey olabilir, çünkü bizde hep bunun sıkıntısı var. Ben nasıl gönüllü olurum? Ben nasıl faaliyetlere katılırım? Ben nasıl ders sahibi olurum? Diyen bir kitleyiz aslında biz genel olarak.
Şimdi Salih'cim, bir kere bu iş tam bir reçete meselesidir. Yani ben buradan kimseye genel reçete veremem. Bu bir doktorun konsültasyon yapıp efendim hastanın derdini anlayıp ona uygun, efendim kendisi de mahir bir doktorsa tabii, yani hazık bir doktorsa yani bunu ancak yapabilir. Fakat iki tane nokta söyleyebilirim. Bir, usta denen adamlar epter olabilir. Yani ona sen ne kadar gidersen git onu ancak uzaktan sevebilirsin. Alıp da seni yetiştirecek bir kıvamı olmaz. Bu bir kere önemli bir ayrım. Bir de bunların kıt olduğunu bilmek lazım. Kıt ne demek? Kıt, kıyıda köşede kalmış demek. Geride kalmış demek. Bazı insanlar vardır, popüler tarafları çok öndedir ama ustalığı geri plandadır. Onun kazısını da yapmak lazım. Çırağa düşen odur. Yani abi bak, herkes sana talip, herkes seninle beraber olmak istiyor. Herkes seninle konuşmak istiyor ama senin farklı bir boyutun var. Ben esas ona talibim. Yani bu bir mürşidin yanındaki müritler için bile geçerlidir. Evet. Herkes yanında gözükür onun. Sohbetini dinler gözükür. Ama sadrında esas var olan hakikate talip bir tane mürit çıkmaz orada.
Evet.
Bu çok önemli bir noktadır. Bu kıyıda köşede kalmış ustalar için, ustaların kıyıda köşede kalmış ustalıkları için ve neyi isteyip neyi talebinde olacağımıza dair efendim bir kulağına küpe olsun genç kardeşlerimizin. Bu birinci nokta. İkinci nokta da aramak dedik. Arayan ancak bulur dedik.
Evet.
Hangi alanla ilgili derinleşmek ve ona yönelmek istiyorsan orada hazırlık çalışmaları yapmak lazım. İşte kitap okumak lazım. Bir takım böyle efendim çalışmalar yapmak lazım. Ki ustanın, evet, da seni fark edebileceği bir efendim gelişme emaresi gösterebilir.
Ben tam bu noktada sormak istemiştim abi. Yani çat kapı gelip efendim ben size tabi oldum, ustam olun diye gidersek herhalde şaşırır karşımızdaki, yani ustamız dediğimiz adam. Hani zat artık der ki ya tamam, hani böyle geldin ama yani bir şey koy ortaya diyebilir. Ya da
ben
ya,
İstanbul'a ilk geldiğim zaman böyle çok çat kapı girdim biliyor musun, birilerinin kapısına. Çok girdim böyle. Bir tanesini mesela açtım telefon. Dedi, sen niye görüşmek istiyorsun benimle dedi. Dedim ki efendim istifade etmek istiyorum, feyiz almak istiyorum. Yarım saatten fazla görüşemem seninle dedi. Ya efendim işte bir, yok dedi, yarım saat dedi. Peki dedim, bir daha görüşmedim ondan mesela. Ya bizde de kendimize göre taşradan gelmişiz. Daha böyle toyuz. Ondan sonra bir tanesine gitti mesela, kapıyı çaldım. Buyur dedi, girdim içeriye. Ondan sonra ben dedim efendim sizden istifade etmek için geldim. Hoş geldin dedi, buyur gel dedi, otur dedi. Çok ilgi gösterdi. Hemen bana 5 tane kitaplık bir liste verdi. Al bunları git bul oku dedi. Ya bak, bu ne kadar güzel bir şey yani. Kimisi de yanına yaklaştırmadı bile yani. Hiç şey yapmadı, tenezzül bile etmedi yani. Bu anlamda birazcık aramak lazım. Arayışını da böyle bir somut işte örneklerle, nasıl işte gayret ederek, kitap okuyarak, sorular bularak.
Evet.
Birazcık o ustanın gözünün üstüne, ustanın gözüne girmek demeyeyim de ustanın fark edebileceği bir cesarete ulaşmak lazım.
Evet.
Bu önemli diye düşünüyorum. Evet.
Evet abi. İlk bölümümüzün sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütfü Arslan abimizle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bizleri...
Hiç Facebook, Twitter hesabı falan söylemiyorsun Salih.
Şimdi tam söylüyordum abi. Şimdi tam söylüyordum. Güzel yakaladınız beni. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Birkaç haftadır sorularda gelen hashtaglerde azalmalar görüyoruz. Bu bizi üzüyor. İnşallah bunların da devamını bekliyoruz sizlerden. Sorularınız geldikçe Lütfü abi ben yöneltiyorum burada gördüğünüz gibi. Sürekli soru soruyorum, soru cevap şeklinde gidiyoruz. Ama soru az olduğu zaman, sorular gelmediği zaman gündemdeki meselelere giriyoruz. Gündemdeki meseleler zaten her gün gazetelerde, televizyonda okuyabileceğiniz meseleler. Ve artık yine mi bunlar konuşuluyor, yine mi bunlardan bahsediliyor diye üzülebileceğimiz şeyler. Abi ben kafamdaki sorularla o zaman ve gelen sorulardan harmanlamış oldum. Genel sorularla devam edeyim. İlk bölümde usta çırak ilişkilerinden bahsettik. Ustamız olması lazım dedik. Ustaların da çırak araması lazım dedik. Peki abi siz bu yolda nasıl böyle metotlar izlediniz? Nelerden beslendiniz? Mesela kitap olarak işte ne bileyim şahıs olarak kimleri takip ettiniz? Böyle somut olarak.
Çok güzel bir soru. Biraz şahsi bir soru ama ben onu yine genele çevirip kendi istediğim tarzda inşallah yumuşatır ve yine golümü atarım inşallah. Bu da çok böyle şahsi bir cevap oldu ama. Demin aslında hani ben dedim ya iki tane şart var diye çok böyle genel formül veremeyiz. Özel bu formüldür bu aslında ama genele dair iki tane şey söyleyebiliriz derken ikinciyi aslında ben orada biraz yuvarladım. İkinciyle şöyle ilgili, o da şu an aklıma geldi. İkinciyle ilgili şöyle bir şey var. Salih'cim bu aslında senin sorduğun soruyla da alakalı. Şimdi usta arayışında olursun. Usta da çırak arayışında olur. Fakat bu ikisinin buluşması aslında bir nasip meselesidir. Bak çok önemli, nasip meselesidir.
Evet.
Nasıl nasip meselesi? Şimdi bazı insanlar vardır. Zahirde hiçbir eksiği yoktur. Mükemmeldir yani. Yani kendisinden gidip böyle istifade edebileceğin, feyiz alabileceğin, her duruşundan, konuşmasından, susuşundan 40 sene geçirmiştir mesela meslekte. Artık böyle konuşması, yürümesi, her şey derstir yani. Fakat sen bunu görmezsin. Almazsın, algılayamazsın yani. Ya da o sana bunu bir şekilde anlatmak istemez, algılatmak istemez. Orada bir işte arada demek ki çok önemli bir şey var usta çırak ilişkisinde. Bir tür hani kanal açılması gerekiyor. Aradan işte ustadan çırağa, çıraktan da ustaya giden, birinden soruların akıp gittiği, diğerinden de cevapların akıp gittiği ve bunların aslında feyiz dediğimiz o birazcık maneviyatla, birazcık o usta çırak ilişkisindeki esrarengiz ilişkiyle açıklanabilecek bir akımla bunun efendim formüle edilmesi gerekiyor. Yani usta mesela 90'lık bir ustadır, 100 olamamıştır daha.
Evet.
Ama yanındaki çırak tam da onun efendim sözüne, sesine muhtaç, onu anlayabilecek, sesini, frekansını ona göre ayarlamış birisi olabilir. İşte burada tesir ve etkilenme başlamış demektir. Bu hani %100 adam muhteşemdir ama o kanal açılmamıştır. Ne kadar da konuşsa bu buna bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla o usta çırak ilişkisinde bir ustanın hani eptar olması dedik, işte bir kıyıda köşede olması dedik. Bu çok önemli bir mevzu. Aramak lazım onu. Talip olmak lazım. Ve kendini ona fark ettirmek lazım. Bunlar çok güzel. Ama esas mesele de aslında o birazcık dua ile ve nasiple alakalıdır. Yani Cenab-ı Hakk'a dua etmek lazım. Arzu ettiğimiz insan olmayabilir.
Evet.
Hiç bilmediğimiz bir insan olabilir. Ama o insanla istifade ortamının gerçekleşebileceği, arada bir kanalın oluşacağı aslında bir etkilenme ortamının oluşması gerekiyor ki bir şey olsun.
Evet.
Oradan hani çıraklıktan ustalığa doğru giden bir yol açılsın. Bu herkese her zaman açılmayabilir. Yani ustayı bulmak, çırağı bulmak meselesi aslında o esrarengiz ilişkinin arada başlaması demektir ki bu bazen 3 sene olur, bazen 5 sene olur. Mesela Şahan Akşemend Hazretleri için.
Evet.
Kendisinin safahatını, hayat safahatını okuduğumuz zaman Diyor ki 3 sene falanca diyor, falanca efendiyle sohbet ettim. Ne demek bu?
Evet.
Aslında o tür bir usta çırak ilişkisine girmiş. Ve bu sadece insanlarla da olmaz biliyor musun?
Evet.
Diyor ki 7 sene köpeklere hizmet ettim mesela. Şimdi oradan, o dünyadan aslında bir istifade ortamı açılmış ona. Bir kapı açılmış ve o kapıdan almış da almış, almış da almış. Ama bu bir mahdut bir süre için. Bir müddet sonra belki dersindeki daha sonraki safa, yani gelişmesindeki daha sonraki menzil. Ben bunu menziller olarak işaret ediyorum. Evet. Bu anlamda her insan da bir menzildir. Her usta da bir menzildir. Hayatta tek usta olacak diye bir şey yok. Bazısı o menzili efendim 5 senede kat eder. Bazısı bir nazarda kat eder.
Evet.
Ve her insan bir menzildir. Her insan diğerine kısmi ve geçici bir süreyle yuvadır. Ama buradaki espriyi hiç atlamamak lazım. Unutmamak da lazım. Meskeni, geçici meskeni, kalıcı mesken gibi addeden insanlar, o kalıcı mesken olarak gördükleri insanların bu sefer zaaflarıyla ya da farklı efendim tecellileriyle imtihan olunurlar. İstifade merciği bir müddet sonra imtihan merciğine dönüşür. Buradaki işte espri kiminle ne kadar, ne zaman ve nasıl bulunacağına dair o işaretleri iyi almaktır, iyi sezmektir. Evet. Ha bu bir nazar olur, 3 sene olur, 5 sene olur. Evet. Bazen de öyle insanlar vardır ki bir ömür yetmez onlara. Bir ömür onların meskeni olmuşsundur. Onlara mesken olmuşsundur, o sana mesken olmuştur. Yine de istifade için yetmez. O yüzden kiminle ne kadar kalınacağına dair işaretleri insan kendisinden böyle, nefsinden değil, tam tersi yine o zattan ya da etrafındaki o farklı işaret evet, vericilerden evet. almaya, bulmaya çalışmalıdır. Bunlar birazcık böyle felsefi konularda oldu ya da tasavvufi konular. Çok da böyle hakimle genç gibi oldu yani. Bizim hakimle evet. genç kitabımız var ya.
Evet. Burada abi son söylediğiniz hani bazen bir sene olur, bazen bir nazar olur.
Ben bir dakika şey atladım ama affedersin. Dur, yani.
Estağfurullah.
Sen esas sorunu yani, biz cevaplamadık. İlk sorun neydi?
Benim şöyleydi abi. Siz bu yolda, bu yolculukta nelere dikkat ettiniz? Neleri öncelediniz mesela?
Ben dedim işte baştan anlattım. İstanbul'a ilk geldiğim zaman hep böyle aradım yani. Evet. Herkesin kapısını çaldım. İşte dedim ki efendim ben böyle şey gibi yani. Böyle birazcık saf da naif böyle şimdi gülüyorum kendime baktığım zaman. Böyle gittim işte efendim ne okumalıyım? Ne yapmalıyım? Mesela hiç unutmam. Kaldığımız evin civarında bir cami vardı. O camide ben de giderdim vakit namazlarını arada. Akşam namazlarıyla yatsı namazları arasında bir emekli asker orada tefsir dersi verirdi. Ve ben otururdum o halkada. Onları dinlerdim mesela. Hiç ummadığım bir yerde, hiç ummadığım bir zamanda aldığım bir tefsir dersi mesela. Evet. Ya da işte falanca dernekte, falanca vakıfta işte bir hoca efendi gelmiş, bir mütefekkir gelmiş, bir efendim üniversite hocası gelmiş diye duyardık, giderdik. İşte hep böyle bir zaten işte bu 7 güzel insan gibi Kemal Öztürk'ün ya da o mütefekkir, tefekkür dünyamızı şekillendiren o güzel isimlerin bilirdik nerede olduklarını, duyardık. Onların kapılarını çalardık. Burada işte o arayışın bizatihi bulmaktan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. O aramak, gayret etmek, onunla ilgili böyle bir çabanın içerisine girmek, o bir heves, o bir fiili duadır biliyor musunuz?
Evet abi.
Fiili dua yani. Ya Rabbi bak ben bu insanı güzel görüyorum. Aslında bunun gibi olmak istiyorum. Bunun olduğu noktada ortaya çıkarttığı o berekete ben de kendi çapımda talibim ve bunun içinde gayret sarf ediyorum şeklinde bir tür gayrete girmektir. Bu işte bence ilk adımdır. Daha sonraki adım da Salihçim bulduğun, karşılaştığın, kendisiyle bir tür o kanalın oluştuğunu hissettiğin insanlardan neyi alacağın noktasında bir tefrik ve temyiz gücüne de sahip olmaktır zamanla. Yani bazı insanlar vardır hakikaten bir zaafı gözündeki bir çapağa takılırsın gözünün güzelliğini görmez.
Evet.
O çok önemli. Bazı insanlar vardır yani celadetiyle, kızgınlığıyla, işte belli bazı konulardaki efendim tarzıyla, tavrıyla size böyle itici gelebilir. Ya onun sen alınabilecek olan evet. şeyine talip ol.
İlmi al, ilme talip ol. Yani bir de şey diyorlar ya abi hani benim dediğimi yap, yaptığımı yapma. Hani biraz sanki Ona uyuyor mu bu dediğinize? Ben tam aslında şeye soracaktım buraya ilave olarak da. Biz hani bizim jenerasyon, gençlik şu anki durumumuz. Kendimden de örnek vereyim. Bahane üretmeyi severiz. Bahaneciyizdir. Sıkılırız. İşte örnek veriyorum Lütfü abi bir şey söyledim. İşte beni tersledi ya da acaba kırıldım falan. Biz belki size göre yani sizin zamanınıza göre çok sabırlı değiliz. Yani usta-çırak ilişkisinde de sanki ben onu görüyorum etrafımda. Kolay yılıyoruz, kolay pes ediyoruz biraz. Kolaycıyız, kolayı seviyoruz, rahatı seviyoruz. Yani aslında zor bir ilişki. Ustalar açısından da zor çırak bulmak.
Çünkü çizgi film çocuğusunuz siz. Yani biz de kısmen çizgi filmle büyüdük ama biz daha çok 1,5 saatlik Türk filmlerinin çocuğuyuz. Bak arada fark var yani. Sen 3 dakika bile sabredemeyecek bir şeyle geldin. Beslenme evet. Moduyla geldin. Sana 1 saniyede, 2 saniyede, 3 saniyede sürekli birbirini kovalayan, birbirini takip eden karakterler öğretildi. Dolayısıyla sen hep sıkılıyorsun. Yani sizin nesli konuşuyorum. Yani temadiyet diyor ona şey Kadir Mısıroğlu İslamcı Gençliğiyle kitabında. Temadiyet diyor meselesi var. Temadiyet sıkıntısı var diyor bugünkü gençlerin. Yani devamlılık yok yani istikrar evet. Yok bu anlamda. Biz biraz daha 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda... 90 demeyeyim de 70'li 80'li yıllarda büyüyenler biraz daha Türk filmleri tadında büyüdük biz. 1,5 saat. 1,5 saat oturup film seyretmek öyle kolay değil yani. Evet. Hem de sonunu bildiğin bir filmi seyretmek yani. Şimdiki filmlerde sonunu biliyorsan zaten oturup seyretmiyorsun yani.
Evet. İlerletiyorsun hatta filmi. Evet,
Titanic'e gittin mi diye sordular bana. Dedim gitmedim. Niye film gemi batıyor sonunda yani. Niye gideyim ki? Yani sonunda gemi batıyor. Şimdi daha önceki nesil neydi peki? Daha önceki nesil bu tür televizyondan sinemadan bile haberi olmayan bir nesildi. Şimdi Mahiriz Hoca Efendi'ye sormuşlar. İlk meclisi zabıt katipliği de yapmış Mahiriz Efendi. Çok böyle şey bir insan. Mütebahir ve hani hezarfen derler böyle işte eski Osmanlı bakiyetü suyuf dediğimiz yani kılıç artığı. O Osmanlı'nın son münevveleri hep böyle zaten çok kapsamlı kaliteli insanlarmış yani. Çünkü bir medeniyetin son temsilcileri olunca böyle her anlamda yani insanlığı insanlık, nezaketi nezaket, ilmi ilim. Yani birçok dil konuşabiliyor. Acayip insanlar böyle baktığın zaman. Bugünün insanlarına kıyasla çok böyle farklı yerlerde olan insanlar. Efendim biz ezber yapamıyoruz demişler. Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yaparken kendisine gelmişler. Biz ezber yapamıyoruz. Demiş ki yapamazsınız tabii evladım. Çünkü demiş bize demiş biz Osmanlı nesliyiz. Bize demiş ilk öğrettikleri şey sokağa çıktığımızda nazar ber kademle yürümektir. Yani gözü biz ayağımıza mıhlayarak yürürdük. Bu ne demek? Senin zihnini dağıtacak, o teşevviş ortamına sokmayacak seni. Bir keşmekeş içerisinde zihnini böyle efendim bir ezber yapılacak metne yoğunlaşmana vesile olacak.
Evet.
Seni dağınıklıktan koruyordu o.
Evet, evet.
Şimdikilerin gözünde gönlünde binlerce resim var. Yetmiyor, sıkıcı geliyor. Çok daha böyle farklı araçlar her geçen gün daha artıyor. Çeşitleşen efendim araçlarla bu şey teşevviş daha artıyor yani.
Evet kulaklık takıyoruz mesela kitap okurken şey yaparken. Ben
yürürken kulaklık takıyorlar mesela.
Evet.
Evet.
Yani tabii kulaklık takıyor deyince bazısı da kimisi diyor ki ben işte sure dinliyorum. Kur'an ezberi yapıyorum yürürken falan. Onu ayrı tutuyorum ama benim gördüğüm hep o abi. Biz sabırsızız. Sabrın ne olduğunu tam bilmiyoruz. Kavramların içini dolduramıyoruz. Ben geçen bir abiyle konuşurken şöyle bir şey demişti. Salih dedi kaç senedir bu ülkede dedi flüt çalmayan var mıdır dedi yani. Bir okul döneminde flüt çalmayan. Ben de yoktur dedim yani. Herkes flüt çalmıştır. Peki dedi bizim dünya cönlü flüt virtüözümüz var mı dedi. Çıkardık mı dedi yani flüt. Yok dedim. Ya işte belki de geçmiş dönemde bizim böyle yetişme tarzımız da çok etkiledi abi. Siz taşrada diyorsunuz. Orada büyüdüm diyorsunuz ama oranın ahengi, oranın atmosferi belki çok daha şeydi sizin için kalıcı oldu.
Ya,
kalıcı
küçük, anılar küçüktü, bıraktı. Basitti, sıradandı, saftı, temizdi belki ama bir tarafından tabii eksiklikleri de var. Her tarafın kendine göre artılar olduğu gibi eksileri de var. Büyük şehrin o şeyi yoktu mesela. Yani daha bir büyük şehirde insanlar daha büyük düşünebiliyorlar. Daha farklı bakabiliyorlar hadiseler, olaylara. Küçük insanın hakikaten küçük yerlerin insanlarının himmetleri de gayretleri evet. De küçük oluyor. Ya işte bir maaşa gireyim, bir maaş alayım. İşte evimi barkımı düzeyim şeklinde oluyor. Ama belki çok daha büyük bizim hedeflere ihtiyacımız vardı.
Evet.
Hoş o saflık da o hani temizlik de o efendim naiflik de bir anlamda o büyüklüğe giden yolu da açmış da olabilir. O da tabii birazcık tecelli nasip meselesi.
Evet. Şimdi yine programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş abi. Ben bir şey daha sormak istiyorum size. Mayıs sayısında Gençler'de yer alacak buradan yer aldı daha doğrusu. Cihan Taşta'nın bir yazısı oldu. Yazısında TÜBİTAK'la alakalı bir kısım var. Tam böyle hani dediniz ya küçük yerler falan. Cihan Taştan şu an Amerika'da eğitimine devam ediyor. Yüksek lisans.
Doktora yapıyor.
Genetik dalında. Şu an bilim insanı modelinde Amerika'da hem Türkiye'yi hem bizi, genci, herkesi temsil ediyor. Fakat bir anısı var, o da TÜBİTAK bir proje göndermişler. Eğitime devam ederken ilkokul döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Yazıdan öyle okumuştuk. İlkokul döneminde TÜBİTAK projeyi gönderiyorlar. TÜBİTAK yetersiz görüyor. Kabul etmiyor projeyi. Daha sonra benzer projeyi geliştirip ödüller alıyor. Kendini geliştiriyor. ODTÜ'de üniversiteye gidiyor. Şu anda Amerika'da. Yani TÜBİTAK'la alakalı da gündemde olumsuz haberler var birkaç gündür. Haberiniz vardır. 14 kişi şu an adliyeye sevk edildi. Zamanında yaptığı işte adam kayırma, usulsüz işe alım. Ki TÜBİTAK yani Türkiye'nin bilim anlamında en yetkin olarak baktığımız kurumu. Usulsüz işe alım, usulsüz para dağıtımı, maaş gibi işlemler sebebiyle 14 kişi şu an adliyeye sevk edildi. Konu birden oraya geldi. Fakat dediğim gibi hani ülkede öyle bir gündem var ki abi, çıkamıyoruz içinden. Nereye çeksek gündeme vuruyor yani.
Sen Cihan'dan oraya nasıl geldin hakikaten ya?
İşte aslında şu var abi birazcık da.
Ne soracaktın? Cihan işte küçük bir yerde Van'da büyüdü.
Evet.
Değil mi? Oradan TÜBİTAK yazıda da zaten ben de okumuştum o yazı. Yazıda şey diyor yani, orada ben diyor başarısızlığı tatmasaydım evet, çok daha büyük gayretlere yelken açamayacaktım tarzında. Evet. Böyle bir ana fikri var yazının. Bu aslında bir tarafından güzel bir şey ama İşte o insandaki kapasiteyi de gösteriyor. Bazısı için bu hani teşvik yerine geçer.
Evet.
Kamçılar onu. Kimisi için de tam tersi kapatır.
O tam onu diyecektim abi. Aslında TÜBİTAK örneği vermem şuydu benim. Hani TÜBİTAK ülkedeki en yetkin kurum olarak gözüküyor. TÜBİTAK bu adam olmaz diyor. Ama bu TÜBİTAK'ın üstüne çıkıyor aslında şu an bir şekilde yani.
Şimdi orada ben şunu görüyorum Salih'cim. Mesela ben de lise yıllarımda hiç unutmam. Yani unutmam çünkü o acı bir şekilde benim hafızama kazınmıştır. Biyoloji dersindeyiz. Kan gruplarını anlatıyor hocamız. Ben de böyle biraz daha sosyal bilimlere hevesliymişim. Ki sonradan da hep böyle o alanla ilişkin okumalar yaptım. Hiç matematikle, fizikle, kimya ile böyle çok sıcak olmadım. Biyoloji de onlardan bir tanesi ama biraz daha metni fazla. Biraz daha böyle efendim,
yoruma açık şeyler var.
Evrim mevrim falan daha böyle hoşumuza gidiyor. Kan gruplarıyla ilgili elimi kaldırdım. Dedim ki bu kan gruplarının dedim insanın karakteriyle, davranışıyla ya da işte kişiliğiyle bir ilişkisi olabilir mi dedim. Ne diyorsun sen dedi. Böyle saçma sorma olur. Hadi canım otur sen de yerine dedi hoca. Alay etti hatta. Güldü insanlar da. Ve benim biyoloji defterim o gün kapandı yani. Resmen kapandı. Biyoloji bitti benim için. Şimdi geçenlerde bundan birkaç sene kadar evveldi bir haber okudum. Böyle bir araştırma yapılmış. Varmış arada bir ilişki yani. Yani insan karakteriyle, davranışlarıyla kan arasında bir... Şimdi ne olmuş oldu? Dünya bir 20 sene kaybetti yani. 20 sene önce ben bunu bir şey olarak şaka yapıyorum. Tabii de bu işte birazcık bizim şeyimizle alakalı. Hem kaderimizle alakalı, kader derken bu yöneldiğimiz yönle alakalı bir şey.
Evet.
Çünkü o isteklerimiz, arzularımız. Bir de istek ve arzu nereden neşet ediyor, nereden kaynaklanıyor? Aslında çıkmak isteyen bir potansiyel var. Onun aslında bir dışa vurumu. Şimdi ben biyolojiyle ilgili o tezimin, iddiamın arkasından gitmedim. Niye? Çünkü ben de onunla ilgili bir tamamen belki afaki, arızi bir şey olarak çıkmış bir soruydu o belki. Yani beni böyle içimi yakıp kavuran, ya ben bunun peşinden gitmeliyim işte, bunu devam ettirmeliyim şeklinde, beni böyle hani gece gündüz uyutmayan, hani her tarafa sürükleyen bir istek olarak tezahür etmedi o.
Evet.
Dolayısıyla bizim aslında hani birçok isteğimiz olabilir, birçok yöneldiğimiz yön olabilir ama potansiyelimizin gerektirdiği, potansiyelimizin bize birazcık ya buradan git diye işaret ettiği bir yön var. Esas onu bulmak lazım. Esas onun sorusu yakıcıdır. O sorunun siz cevabını umduğunuz şekilde alamazsanız gider başka bir yerden ararsınız. Tıpkı Cihan'ın TÜBİTAK başvurusunun reddedilmesinden sonra ben bunu yapacağım, devam edeceğim demesi gibi yani. Hem ilk aşamada yıkılıyorsanız aslında potansiyeliniz oraya ilişkin bir yer değildir. Siz başka bir yerde kendinizi aramanız gerekiyor demektir.
Evet.
Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunu arkadaşlarımız bazen kaçırıyorlar. Bir efendim teşebbüste yıkılmak çok şey değil. Ha bakarsın oradan olmadı tekrar başka bir tarafa yönelirsin.
Evet.
Şunu bilelim ki ne tarafa dönersek kapı oradan açılıyor. Ama
bizim oraya yürüme irademiz birazcık potansiyelimizle alakalı. O potansiyelimiz de potansiyel ne demek? Bize verilen demek. O verilen işte acaba bu dünyada neye uygun bir hizmet ortaya çıkartacak? Biz onu aslında arıyoruz. Bizim aradığımız da hiç unutmayalım ki bir taraftan bizi arıyor.
Evet.
Dostları buluşturmak, aşıkları buluşturmak lazım.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi.
Biraz kafam mı karıştı, ne oldu?
Kafam karışmadı böyle, ben eyvallah dedim. Artık bu sözlerin üzerine programı da uzatmanın anlamı yok. Noktayı koydunuz abi. Bu hafta programımızın sonuna geldik Lütfü abi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa.
Eklemek istediklerimiz, yani bir saattir konuşuyoruz şurada. Allah affetsin. Her sözümüzü ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid diyor ayet-i kerimede. Yani hiçbir lafız yoktur ki onu bir kaydeden melek olmasın. Bunu zaten Rütü'ye de verecekler. Hani Rütük için de kaydediyorlar burada ama evet. Bizim aynı zamanda radyo kayıtlarımız şey konuyor değil mi? Web sitesine.
Evet, erkamradyo.com'da
genç zamanı diye tıkladığınız zaman
arşivimizi görüyorlar.
Arşivimizi, yani daha belki kayıtlarımızda orada görebilir dinleyicilerimiz. Bu da muhtemelen konulacaktır birkaç hafta sonra. Ama şöyle bir fasla, yani daha doğrusu bir hasılı kelam diyecek olursak, ustalıktan bahsettik.
Evet.
Ustalığın da bir nasip işi olduğundan bahsettik. Usta bulmanın. Ama aramanın öncelikli olduğunu. Usta eksiktir, yetersizdir, o önemli değil. Bizim kendisiyle anlaşıp bir istifade kanalının açılabileceği bir ustayı bulmanın önemli olduğunu söyledik. Bir de en son konuştuğumuz.
Benim size sorduğum konudan mütevellit işte yılmamak.
Yılmamak, evet. Gayret göstermek,
gayret bırakmamak, göstermek, sabretmek.
O potansiyelimize ilişkin evet. Aramak. Bizi arayan da bulmak şeklinde bunları neticelendirmiş olduk. İnşallah daha güzel programlarda ve zamanlarda buluşuruz tekrar.
İnşallah. Allah razı olsun. Ben de Süleyman abiyle konuşurken bugün, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Genç Dergisi editörü, bana şöyle bir şey söylemişti. Ehil olana hürmet et, hayat boyu rahat et. Ben de son bu şeyi söyleyeyim abi.
Süleyman da filozof olacak bu gidişle.
Evet. Ehil olana hürmet et, hayat boyu rahat et. Gerçekten örneklerini canlı olarak görebilirsiniz etrafınızda. Kıymetli dinleyenlerimiz, genç zamanların bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.